Ayrım 4.
Bu ancak toprak mülkiyetine dayalı ilkel bir topluluğun üyesi olup toprak üzerindeki mülkiyetini yitirmiş ama ekmek ve sirk, dipnot, yani devlet yardımlarıyla yaşayan mülksüzler yığını. Döneminde Romalı pleblerin durumunda olduğu gibi henüz iki nolu mülkiyet tipine geçmemiş kimsenin ilişkisi olabilir. Hizmetkarın toprak beyi ile ilişkisi ya da kişisel hizmet ilişkisi esas olarak farklıdır. Çünkü bu sonuncusu temelde artık çalışmamakla birlikte ancak emekçilerin kendilerinin serfler ve benzeri olarak üretim koşulları arasında yer aldığı bizzat toprak sahibinin varlık tarzını oluşturan mülkiyeti içinde yer alır. Mülk edinmenin esas ilişkisi burada hayvanlarla, toprakla ve benzeri karşılaştırıldığında egemenlik ilişkisidir. Hayvanların da hizmet vermesine karşın onları mülk edinme temelde hiçbir egemenlik ilişkisi yaratamaz. Egemenlik ilişkisi bir başkasının iradesinin mülk edinilmesini öngörür. Hayvanlar gibi iradeden yoksun varlıklar da gerçekten hizmette bulunabilirler. Ama bu onların sahibini efendi yapmaz. Ama bizim burada gördüğümüz şey egemenlik ve kulluk ilişkilerinin bu üretim aletlerine mülk edinme formülüne nasıl girdiğidir. Ve bunlar bütün ilkel mülkiyet ve üretim ilişkilerinin gelişmesinin ve çürümesinin zorunlu mayasını oluştururlar. Aynı zamanda da bunların sınırlılığını dile getirirler. Bunlar öyle de olsa dolaylı bir biçimde sermaye içerisinde yeniden üretilirler. Ve dolayısıyla sermayenin çözüşmesinin de mayasını oluştururlar ve onun sınırlılığının simgesidirler. Kişinin darda kaldığında kendisini ve bakmakla yükümlü olduklarını satabilmesi ne yazık ki genel bir haktı. Bu hem kuzeyde hem Yunanlılarda ve hem de Asya'da geçerliydi. Alacaklının borcunu ödemeyen borçluyu köleleştirmesi ve bu borcu ya da onu çalıştırarak ya da şahsını satarak tahsil etmesi hemen hemen aynı ölçüde yaygındı. Nayburg 1 sayfa 600. Bir başka pasajda Nayburg, Augustus dönemindeki Yunan yazarlarının patrisyenler ile plebler arasındaki ilişkileri kavramakta güçlük çektiklerini ve yanlış anladıklarını ve bu ilişkiyi koruyucular ile korunuklar arasındaki ilişkiyle karıştırdıklarını söylüyor. Çünkü bunlar zenginler ile yoksulların biricik gerçek yurttaş sınıflarını oluşturdukları, dara düşmüş bir kimsenin ne kadar soylu bir kökenden gelirse gelsin, bir koruyucuya gerek duyduğu ve azat edilmiş bir köle bile olsa bir milyonerin koruyucu olarak ardından koşulduğu bir zamanda yazıyorlardı. Bunlar kutsal bağımlılık ilişkilerinin izini olsun göremiyorlardı. 1620. Zanaatçılar her iki sınıfın da safları arasında da metekler, dipnot, Atina'da oturan ama yurttaş sayılmayan yabancılar ve azat edilmiş kölelerle bunların soyundan gelenler arasında bulunuyordu. Ve tarımı terk eden plebler bunların yararlandıkları sınırlı yurttaş statüsüne geçiyorlardı. Bunlar yasal olarak tanınmış loncalarının saygınlığından da yoksun değillerdi. Ve bunların loncaları o denli saygı görüyorlardı ki kurucularının numa olduğu kabul ediliyordu. Bu loncalar 9 taneydi. Flütçüler, kuyumcular, marangozlar, boyacılar, saraçlar, sepiciler, bakırcılar, çömlekçiler ve 9. loncada bunların dışında kalanları kapsıyordu. Bunlar arasında bağımsız yurttaş olanlar, hiçbir koruyucuya bağlı olmayan isopolitler. Dipnot, bu Yunan kent devletin yurttaşı olup da bir başka yerde yurttaşlık hakkı verilmiş olanlar. Böyle bir statünün var olduğunu düşünelim. Ya da bağımlı olanların soyundan gelen ama koruyucularının soyunun ortadan kalkmasıyla bu bağımlılıkları kalmamış olanlar. Bütün bunlar kuşkusuz ki eski yurttaşlar ile topluluk arasındaki kavgalardan, Floransa loncaları Guelf ve Ghibelline aileleri arasındaki kan davalarından ne kadar uzak durmuşlarsa o kadar uzak durmuşlardır. Köle nüfus belki de hala tümüyle patrisyenlerin emri altındaydı. 1623. Bir yanda bir ulusun bireyler yığınını, bir yanda gerçek özgür emekçiler durumuna olmasa bile gene de tek mülkleri, kendi emek güçleri ve bunu mevcut değerler karşılığı değişme olanağı olan potansiyel olarak özgür emekçiler durumuna getiren tarihsel süreçler öngörülür. Bu bireyler üretimin bütün nesnel koşullarıyla başkasının mülkiyeti olarak, kendilerinin olmayan mülkiyeti olarak ama aynı zamanda da değerler olarak değişilebilen ve bu yüzden de belirli bir ölçüde canlı emek tarafından mülk edinilen bir şey olarak karşı karşıya gelirler. Çözüşmenin bu tarihsel süreçleri şunlardır. Emekçiyi toprağa ve toprağın sahibi beye bağlayan ama aslında geçim araçlarının mülkiyetine sahip bulunmasını öngören, ki bu gerçekte onun topraktan kopmasıyla aynı şeydir. Bağımlılık ilişkilerinin çözüşmesi, emekçiyi yoğman, çalışan özgür küçük toprak sahibi ya da kiracı, özgür köylü yapan toprak mülkiyeti ilişkilerinin çözüşmesi. Dipnot, daha da eski komünel mülkiyet biçimlerinin ve gerçek topluluğun çözüştüğünü varsayıyoruz. Karl Marx'ın notu. Emekçinin üretim aletleri üzerinde mülk sahibi olmasını ve emeğin de zanaat hünerinin özel bir biçimi, salt bir mülkiyet kaynağı değil, bizzat mülkiyet olmasını öngören lonca ilişkilerinin çözüşmesi. Ayrıca mülk sahibi olmayanların kendi bireylerinin mahiyetinde artı ürünün ortak tüketiciler olarak göründükleri ve bunun karşılığında da beyin hizmetkar üniformasını giydikleri, onun kan davalarına katıldıkları, gerçek ya da hayali kişisel hizmetlerde bulundukları ve benzeri çeşitli türden korunuk ilişkilerinin çözüşmesi. Daha yakından bakıldığında bütün bu çözüşme süreçlerinde kullanım değerinin doğrudan kullanım için üretimin ağır bastığı üretim ilişkilerini etkilediği görülür. Değişim değeri ve bunun üretilmesi başka biçimin ağır basmasını öngörür. Dolayısıyla yukarıdaki bütün bu durumlarda aynı ödemeler ve emek hizmeti parasal ödemelerden ve para ile değerlendirilen hizmetlerden ağır basar. Ama buna yalnızca geçerken değindik. Gene daha yakından bakıldığında bütün bu ilişkilerin çözüşmesinin maddi ve dolayısıyla da zihinsel, üretici güçlerin ancak belirli bir gelişme düzeyiyle olanaklı olduğu görülecektir. Burada her şeyden önce bizi ilgilendiren şudur. Bir halkın ve bunun gibi bireylerini bir yığın potansiyel ücretli işçiler, salt mülkleri olmadığı için çalışmak ve emeklerini satmak zorunda kalan bireyler haline getiren bu çözüşme süreci, eski gelir kaynaklarının ya da kısmen bu bireylerin eski mülkiyet koşullarının ortadan kalkmasını öngörmez. Tersine yalnızca bunların kullanımının ve varlık biçimlerinin değiştiğini, bunların serbest fon olarak başka kimselerin eline geçtiğini ya da belki kısmen aynı ellerde kaldığını varsayar. Ama şu kadarı açıktır. Belirli bir bireyler yığınını şu ya da bu biçimde emeğin nesnel koşullarıyla olan daha önceki olurlayıcı ilişkilerinden koparmış olan, bu ilişkileri yatsımış ve böylelikle bu bireyleri özgür emekçilere dönüştürmüş olan süreç, emeğin bu nesnel koşullarını, toprak, ham madde, geçim araçları, iş aletleri, para ya da bunların tümünü, şimdi artık bunlardan ayrılmış olan kişiler olan daha önceki bağlarından potansiyel olarak kurtarmış olan aynı süreçtir. Bunlar hala vardır ama bir başka biçimde. Bütün eski siyasal ve benzeri ilişkilerin ortadan kalkmış olduğu ve artık bu kopmuş, mülksüz bireylerin karşısına salt değerler, kendi kendilerine ve birbirlerini idame ettiren değerler biçiminde çıkan serbest fon olarak. Yığınları yani özgür emekçileri emeğin nesnel koşullarıyla karşı karşıya getiren aynı süreç, aynı zamanda da sermaye biçiminde bu aynı koşulları özgür emekçilerle karşı karşıya getirmiştir. Bu tarihsel süreç o güne kadar birbirlerine bağlı olan üyelerin ayrılması süreci olmuştur. Dolayısıyla bunun sonucu bu üyelerden biri kaybolmamıştır ama bunlardan her biri ötekine karşı olumsuz bir ilişki içinde görünür. Bir yanda potansiyel olarak özgür emekçi, öte yanda potansiyel sermaye. Nesnel koşullar ile özgür emekçilere dönüşmüş bulunan sınıflar arasında ayrılma, aynı zamanda bağımsızlığın bu aynı koşullar tarafından sağlanması biçiminde karşıt uçta da ortaya çıkması zorunlu duruma gelir. Sermaye ile ücretlemek ilişkisini belirleyici ve üretimin tümünü kucaklayan bir şey olarak değil de tarihsel doğuş olarak ele alalım. Dipnot, çünkü bu durumda ücretlemeyin ön koşulu olan sermaye emeğin ürünüdür. Ve bizzat emek tarafından bir koşul haline getirilmiş, kendi ön koşul olarak emek tarafından yaratılmıştır. Karl Marx'ın notu. Paranın başlangıçta sermaye haline gelişini, bir yanda ancak potansiyel olarak var olan sermaye ile ve öte yanda potansiyel olarak var olan özgür emekçiler arasındaki değişim sürecini ele alıyoruz. Bu durumda doğal olarak kendimizi ekonomistlerin büyük gürültü kopardıkları o basit gözlemi yapmaktan alıkoyamayız. Sermaye olarak ortaya çıkan tarafın emekçinin üretim sırasında, üretim tamamlanıncaya dek yaşamasını sağlayabilmesi için ham maddelere, iş aletlerine ve yaşam araçlarına sahip bulunması gerekir. Dahası kapitalistin emekçiyi işe koşabilmesi ve onu canlı emek gücü olarak çalışır durumda tutabilmesi için bir birikim, emekten önce gelen ve emeğin ürünü olmayan bir birikim yapmış olması gerektiği görülecektir. Dipnot: Sermaye ile ücretli emek bir kez kendi ön koşulları olarak, yani üretimin öngördüğü bir temel olarak ortaya çıktılar mı, şu durumun var olduğu görülür. Başlangıçta kapitalistin yalnızca emekçinin kendi kendisini yeniden üretmesine, zorunlu geçim araçlarını üretmesine, gerekli emeği gerçekleştirmesine yeterli bir ham madde ve geçim araçları fonuna değil, emekçinin onunla kendi artı emeğini, yani kapitalistin karını da gerçekleştirdiği bir ham madde ve iş aletleri fonuna da sahip bulunması gerektiği görülür. Daha ayrıntılı bir tahlil, emekçinin kapitalist için durmadan çifte bir fon ya da sermaye biçiminde bir fon yarattığını gösterir. Bu fonun bir bölümü durmadan emekçinin kendi varlık koşullarını yerine getirir. Öteki bölümü ise sermayenin varlık koşullarını. Görmüş olduğumuz gibi artı sermaye ve emek ile olan tarih öncesi ilişkisi içerisindeki artı sermaye, bütün gerçek mevcut sermayeyi ve bu sermayenin değişim olmaksızın, karşılığında bir eşdeğer verilmeksizin, bir nesneye dönüştürülmüş ve sermaye tarafından mülk edinilmiş yabancı emek olan her öğesini içerir. Karl Marx'ın notu. Sermayenin emekten bağımsız onun tarafından konmuş olmayan bu eylemi ayrıca ve daha sonra kökeninin bu tarihinden çıkartılarak bugüne aktarılır ve kendi gerçekliğinin ve etkinliğinin kendi oluşumunun bir momenti olarak değiştirilir. Son olarak sermayenin başkasının emeğinin ürünü üzerindeki sonsuz hakkı bu durumdan türetilir. Ya da daha çok sermayenin edinim biçimi basit ve adil eşitlerin değişimi yasasından üretilir. Para biçiminde var olan servet ancak emeğin nesnel koşulları emekten tam olarak ayrıldığı zaman emeğin nesnel koşullarına çevrilebilir. Paranın kısmen salt eş değerlerin değişimiyle biriktirilebileceğini gördük. Ne var ki bir kez paranın kişinin kendi emeğinin değişimiyle kazanıldığını varsaydığımızda bu o denli önemsiz bir kaynaktır ki tarihsel bakımdan sözünü etmeye değmez. Bu daha çok terimin gerçek anlamında sermayeye, yani sanayi sermayesine dönüştürülen tefecilikle, özellikle toprak mülkiyeti üzerindeki tefecilikle ve ticari kârlarla para olarak biriktirilen taşınabilir servettir. İleride her iki biçimden de bunlar sermaye biçimlerinin kendileri olarak değil, servetin eski biçimleri, sermayenin ön koşulları olarak ortaya çıktığı ölçüde söz etme fırsatını bulacağız. Görmüş olduğumuz gibi sermaye kavramı ve onun oluşu, hareket noktası olarak paraya ve dolayısıyla para biçiminde var olan servete sahip olmak anlamına gelir. Ama sermaye kavramı içinde olduğu gibi, tümüyle dolaşımdan doğmuş gibi dolaşımın ürünü gibi görünür. Öyleyse sermaye, tarım ürünlerinin ticaretiyle de uğraşması ölçüsünde kiracı çiftçiden doğabilse bile, toprak mülkiyetinden ya da, bu da bir olasılık olsa bile, loncadan değil ticaretten ve tefecilikten sağlanan servetten oluşur. Ama tüccar ve tefeci, özgür emeğin satın alınmasını sağlayan koşullarla ancak özgür emeğin, tarihsel bir sürecin sonucu olarak kendi varlığının nesnel koşullarından kopartılmış olması durumunda karşı karşıya gelir. Ancak bundan sonradır ki, bizzat bu koşulları satın alma olanağı da doğar. Örneğin lonca koşulları altında bizzat loncanın parası, zanaat ustasının parası olmayan tek başına para, işçileri çalıştırmak için tezgah satın alamaz. Bir işçinin kullanabileceği tezgah sayısını belirleyen kurallar vardır. Kısacası alet canlı emekle hala o den iç içedir ve canlı emeğin kendi mülkü olarak görünür ki gerçek anlamda dolaşıma girmez. Para, servetin sermaye durumuna gelmesini sağlayan, bir yanda özgür emekçilerin bulunması ve ikinci şimdi nesnel olarak yoksunlaşmış olan yığınların, eskiden şu ya da bu biçimde mülkü olmuş bulunan ama artık serbest ve satılabilir olan geçim araçlarının ve malzemelerin bulunmasıdır. Ama sermaye, emeğin öteki koşulunu belirli bir zanaat hüneri, çalışma aracı olarak aleti, sermayenin bu hazırlık ya da ilk döneminde hazır bulur. Bu kısmen kentsel lonca sisteminin, kısmen de ev sanayisinin ya da tarımın tamamlayıcısı olarak var olan sanayinin sonucudur. Tarihsel süreç sermayenin sonucu değil, onun ön koşuludur. Bu süreç sayesinde kapitalist bir toprak mülkiyeti ya da genel olarak mülkiyet ile emek arasına tarihsel aracı kişi olarak girer. Tarihte kapitalist ile emekçinin birlikteliği ve benzeri yolundaki duygusal yanılgılara yer yoktur. Ne de sermaye kavramının gelişmesinde böyle bir yanılgıdan eser vardır. İtalyan kentlerinde olduğu gibi manifaktür şurada burada çok farklı bir döneme ait bir çerçeve içerisinde yerel olarak loncalarla yan yana gelişebilir. Ama bir dönemin evrensel olarak egemen biçimi olacaksa sermayenin koşulları salt yerel olarak değil geniş bir ölçekte gelişmelidir. Loncaların dağılmaları sırasında bireysel lonca ustalarının sanayi kapitalistleri haline gelmeleri olasılığı buna engel değildir. Ama olgunun doğası gereği bu çok ender olur. Kapitalist ile işçinin ortaya çıktığı yerde tüm lonca sistemi, zanaat ustası ve kalfası genel olarak yok olurlar. Ama açıktır ki ve halen incelemekte olduğumuz tarihsel dönemin daha yakından tahlil edilmesinin de gösterdiği gibi eski üretim tarzlarının ve emekçinin emeğin nesnel koşullarıyla olan ilişki biçimlerinin çözülme dönemi aynı zamanda bir yandan para servetin belirli bir ölçüde gelişmiş bulunduğu, öte yandan ise bu çözülmeyi hızlandıran koşulların yardımıyla hızla büyüdüğü ve genişlediği bir dönemdirdi. Nasıl ki para servet bu çözülmenin etkenlerinden biri ise bu çözülmede onun sermaye haline gelmesinin koşuludur. Ama salt para servetin varlığı kendi payına bir tür üstünlük elde etmiş olsa bile bu çözülmenin sermaye ile sonuçlanması için yeterli değildir. Yeterli olsaydı eski Roma, Bizans ve benzerleri tarihlerini özgür emek ve sermaye ile sonuçlandırmış olurlar ya da daha doğrusu yeni bir tarihe geçmiş olurlardı. Çünkü oralarda da eski mülkiyet ilişkilerinin çözülmesi, para, servetin, ticaretin ve benzerinin gelişmesine bağlıydı. Ama bu çözülme sanayiye götürme yerine gerçekte kırın kent üzerinde egemenliğine götürdü. Sermayenin ilk oluşumu çoğu kez sanıldığı gibi yaşam araçlarının, emek aletlerinin ve ham maddelerin, kısacası topraktan kopmuş ve insan emeği ile kaynaşmış olan emeğin nesnel koşullarının birikimiyle olmaz. Dipnot: bir yandan sermayenin sermaye olarak var olmak üzere istihdam etmesi gereken emekçilerin, bu emekçiler sanki onun ol emrini bekliyormuş gibi ilkin sermayenin birikimiyle yaratılmaları, hayata getirilmeleri gerekir deyip, öte yandan da sermaye yabancı emek olmaksızın birikim yapamaz, olsa olsa kendi öz emeğini biriktirebilir. Yani kendisi sermaye olmayan ve para olmayan biçimde olabilir. Çünkü emek, sermaye var olmazdan önce kendisini ancak zanaat emeği, küçük tarım ve benzeri biçimleri içerisinde, kısacası hiç ya da pek az birikime yalnızca küçük bir artı ürüne olanak tanıyan ve onun da çoğunu yiyip bitiren biçimler içerisinde gerçekleşebilir demenin ne kadar saçma bir döngü olduğu daha ilk bakışta görülür. Bu birikim kavramını ileride daha yakından inceleyeceğiz. Karl Marx'ın notu. Sermaye emeğin nesnel koşullarını yaratmaz. Sermayenin ilkel oluşumu, salt eski bir üretim biçiminin çözülüşünün tarihsel sürecinin para servet biçiminde var olan değeri, bir yandan emeğin nesnel koşullarının satın alma, öte yandan da artık özgür olan emekçilerin canlı emeğini para karşılığında değişme olanağını sağlamasıyla gerçekleşir. Bütün bu etkenler vardır. Bunları ayrıştıran tarihsel bir süreç bir çözüşme sürecidir ve paranın sermaye haline gelmesini sağlayan da budur. Bunda paranın kendisinin de bir payı varsa bu ancak onun kendisinin de çok güçlü bir çözücü etmen olarak sürece girmesi ve böylelikle nesnel varlığı olmayan, soyup soğana çevrilmiş özgür emekçilerin yaratılmasına katkıda bulunması ölçüsünde olur. Bu kuşkusuz onların varlıklarının nesnel koşullarının yaratılmasıyla değil, tersine bu aynı koşullardan ayrılmalarının hızlandırılmasıyla, yani bütün mülklerinin sürekli daha hızlı yitirişlerinin hızlandırılmasıyla olur. Örneğin İngiliz büyük toprak sahipleri toprağın artı ürününü onlarla birlikte tüketen hizmetkarı yol verdiklerinde, sonra kiracıları, küçük köylüleri sürüp çıkardıklarında ve benzeri. Birincisi, emek pazarına çifte anlamda özgür olan bir canlı emek gücü yığını sürülmüş oldu. Eski koruyuculuk, serflik ve angarya ilişkilerinden özgür ve ikincisi, her türlü maldan ve her türlü gerçek ve nesnel varlık biçiminden, her türlü mülkiyetten özgür, ya emek gücünü satmaya boyun bükecek ya da dilencilik, serserilik, haydutluk yapmak zorunda kalacaktı. Tarih belgeleri bunların ilkin dilencilik, serserilik ve suç yolunu denediklerini ama dar ağacı, pranga ve kırbaçla bu yoldan çıkartılıp emek pazarına giden dar yola sokulduklarını gösteriyor. Böylelik hükümetler, örneğin Henry 7, 8 ve bunun gibi, tarihsel çözüşme sürecinin koşulları ve sermayenin varoluş koşullarının yaratıcıları olarak ortaya çıkıyorlar. Öte yandan eskiden beyler ve onların hizmetkarı tarafından tüketilen geçim araçları şimdi para ile satın alınabilir duruma gelmişlerdi. Ve para bunlar aracılığıyla emek satın almak için bunları satın almak istiyordu. Para bu geçim araçlarını ne yaratmış ne de biriktirmişti. Para aracılığı ile tüketilmeden ve yeniden üretilmeden önce de bunlar vardı, tüketiliyorlar ve yeniden üretiliyorlardı. Tek değişiklik bu geçim araçlarının şimdi değişim pazarına sürülmüş olmalarıydı. Şimdi artık hizmetkarın ve benzeri ağızlarıyla olan doğrudan bağlarından kopartılmışlar ve kullanım değerlerinden değişim değerlerine dönüştürülmüşler. Böylelikle para servetin nüfuz alanına ve egemenliğine girmişlerdi. Aynı şey çalışma aletleri için de geçerlidir. Para servet iplik çıkırığını ve dokuma tezgahını ne icat etmiş ne de imal etmiştir. Ama iplikçiler ve dokumacılar topraklarından bir kez kopartıldıktan sonra kendileri çıkrıkları ve tezgahlarıyla birlikte para servetin egemenliği altına girmişlerdir ve bunun gibi. Sermayeye özgü olan yalnızca kol ve alet yığınlarını olduğu gibi birleştirmektir. Bunları kendi egemenliği altında bir araya getirir. Bu onun gerçek toplama biçimidir. Emekçileri aletleriyle birlikte belirli noktalarda toplar. Sermaye birikimi denilen şeye gelince bunun üzerinde daha derinlemesine durulmalı. Kuşkusuz tüccar servet olarak para servet eski üretim ilişkilerinin çözülmesini hızlandırmaya katkısı olmuş ve A. Smith'in daha önce güçlü bir biçimde açıkladığı gibi toprak sahibine örneğin kendi ürünlerini büyük ölçüde zenginliğinin ölçüsü kabul edilen ve tüketimini paylaştığı hizmetkarlarla birlikte boşa harcamak yerine tahılını, sürülerini ve benzeri ithal edilen kullanım değerleriyle değişme olanağı sağlamıştır. Onun için para servet, onun gelirinin değişim değerine daha büyük bir önem kazandırmıştır. Bu henüz pek örtük bir biçimde de olsa zaten yarı kapitalist hale gelmiş olan kiracılar için de geçerliydi. Tüccar topluluğu biçiminde var olan para tarafından desteklenen değişim değerindeki gelişme, amacı esas olarak doğrudan kullanım değeri olan üretimi ve böyle bir üretime tekabül eden mülkiyet biçimlerini, emeğin kendi nesnel koşullarıyla olan ilişkilerini çözüştürür. Böylelikle bir emek pazarı, kuşkusuz köle pazarıyla karıştırılmamalı, yaratılmasına bir dürtü kazandırır. Bununla birlikte paranın bu etkisi bile ancak sermayeye ve ücretli emeğe değil de emeğin loncalar ve benzeri içerisinde örgütlenmesine dayanan kentsel zanaatların sürekli etkinliği ve çalışanların var olması koşuluyla olanaklıdır. Kısmen tarımsal ürünlerin kentlere ve benzeri daha büyük miktarlarda satılmasının sonucu olan tarımsal ilerlemeye eski toprak mülkiyet ilişkileri nasıl dar geldilerse loncaların da bir o kadar dar geldikleri üretim araçlarını yaratan bizzat kentsel emek olmuştur. Örneğin 16. yüzyılda dolaşımdaki metalları olduğu kadar parayı da artırmış, yeni gereksinimler yaratmış ve böylelikle yerli ürünlerin değişim değerlerini yükseltmiş ve benzeri fiyatları yükseltmiş ve bunun gibi olan öteki durumlar eski üretim ilişkilerinin çözülmesine yardımcı olmuş, emekçinin ya da çalışabilir durumdaki emekçi olmayanın kendi yeniden üretiminin nesnel koşullarından ayrılışını hızlandırmış ve böylelikle paranın sermaye haline dönüşünü geliştirmiştir.